Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Altıncı şua yalnız iki nüktedir. Bismillahirrahmanirrahim. Namazdaki teşehhütte bulunan Ettehiyyatu elmübarekatu essalavatu ettayyibatu lillah ile ahirenin iki noktasına gelen iki suale iki cevaptır. Teşehhüdün sayır hakikatlerinin beyanı başka vakte talik edilerek bu altıncı şuada yüzer nüktesinden yalnız iki nüktesi muhtasar bir surette beyan edilecek. Sual, birinci sual. Teşehhüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mükalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Malumunuz namazda tahiyyeye oturduğumuzda Ettahiyyatu elmübarekatu essalavatu ettayyibatu lillah diye teşehhüdü okuyoruz. Bu teşehhütte okuduğumuz mübarek kelam Miraç gecesinde Rabbimiz ile peygamber arasında geçen bir mükaleme. Şöyle ki, Miraç tarif edilirken Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mescid-i Harem'den Mescid-i Aksa'ya isrası, Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere iki rekat namaz kıldırdıktan sonra semaya uruc etmesi, miraç etmesi ve Yüce Mevla bütün mülkünü Peygamber aleyhissalatü vesselama daire daire gezdirmiş, göstermiş. Ve bir noktaya varıyor. Alem-i imkan bitiyor, alem-i vücub başlayacak. Varlık aleminin son noktası, Sidretül Münteha olarak tarif ediliyor. Sidretül Münteha'ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vardığında, Mevlid-i Şerif'te ifade edilen Süleyman Çelebi Hazretleri'nin emrolundum ya Muhammed gel beru ifadesinin arkasından emre ittiba ile Peygamberimiz o noktanın ötesine geçecek. Kendisine o zamana kadar rehberlik eden, mihmandarlık eden Cebrail Aleyhisselam'a işaret ediyor. Rehberliğine devam et manasında. Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed bir adım daha atacak olur isem yanar kül olurum diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti maneviyesine bakın ki Cebrail aleyhisselamın yanar kül olurum dediği noktanın ötesine varıyor. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ اَوْ اَدْنَا قَابُ قَوْسَيْن makamında huzura müşerref oluyor. Ve gözünün gördüğüne aklı şaşmıyor. Çünkü öyle bir hal ki, yani 32. sözde üstadımız beyan ediyor, şu dünyanın 1000 sene mesudane hayatı, 1 saat cennet hayatının vereceği lezzete denk gelmiyor. O cennet hayatının dahi 1000 senesi, bir an rü'yete mazhar olmanın vereceği lezzete denk gelmiyor. İşte böyle bir lezzetli anında Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a karşı selam yerinde Ettehiyyatu elmübarekatu essalavatu ettayyibatu lillah diye tahiyyede bulunmuş. Tahiyye bir cihette selamlaşma. Fakat bizim örfte bildiğimiz o selamlaşmanın ötesinde bütün mahlukatın hayatlarıyla yaptıkları fıtri hediyelerin takdimi. İzah edecek dersin konusu o olacak inşallah. Bu tahiyyenin ardından Yüce Mevla Peygamberimize selam veriyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Ey nebi, selam senin üzerine olsun. Biz bugün örfi manada selamı manalandırdığımız zaman selam veren kişi muhatabına şu emniyeti veriyor. Benim elimden ve dilimden sana bir zarar gelmez. Sen benden emin olabilirsin. Onun için selam emniyettir, emandır, esenliktir, huzurdur, saadettir. İşte selam Allah'tandır. Selam Allah'ın bir ismidir. Onun için namaz kılıp selam verdikten sonra ne diyoruz? Allahümme entes selam. Ey Rabbim, sen selamsın. Ve minke esselam. Selam da sendendir. İşte Mevla Nebisine selam veriyor. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi. Bu selama mukabil Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam oradaki ümmetine olan düşkünlüğünün göstergesi görülüyor. Nasıl? Yani en zirvede, en huzurlu, en saadetli, en sevinçli, bir daha ele geçmeyecek bir fırsatta, bir makamda olduğu halde o Peygamber aleyhissalatü vesselam ümmetini unutmuyor. Tıpkı kıyamet günü, herkes kıyamet gününün dehşetinden nefsi nefsi derken, hatta diğer peygamberler dahi kendi nefsini kurtarmaya gayret eder iken, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmeti, ümmeti diyecek ve ümmetini isteyecek. O en dar anda, en zor durumda ümmetini unutmadığı gibi en sevinçli anında da ümmetini unutmuyor. Ve nasıl o selamı alıyor? Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. İşte bu sohbete şahitlik eden Cebrail aleyhisselam emri ilahi ile o gece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyip şehadet getiriyor. Tafsilatı okuyacağımız derste gelecek inşallah. İşte soru şu: neden Miraç gecesinde Rabbimiz ile Peygamberimiz arasında geçen bu mükâleme namazda okunuyor? Şimdi malumunuz, namazda okuduğumuz Subhaneke, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, bir de kunut duaları, Allahümme inna nesta'anike, Allahümme iyyake na'bud. Bunlar Kur'an'dan ayet değildir. Hadislerde gelen dua ifadeleridir. Dolayısıyla bunlar namazda okunuyor. İşte teşehhütte tahiyyenin okunmasının hikmeti nedir? Soru bu. El cevap, her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miracı Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Malumunuz, namaz Miraç gecesi farz kılındı. Miraç'ta eşref-i mahlukat olan insanın en kamili olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz huzura müşerref oldu. O huzura o zamana kadar veyahut da ondan başka hiç kimse müşerref olamadı. Musa aleyhisselam Allah'ı görmeyi arzu etti. Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Yüce Mevla ona bildiriyor. Len terani. Sen beni görmeye tahammül edemezsin. Velakin unzur ilel cebel. Dağa bak diyor. Mevla dağa bir tecelli ediyor. O tecelli karşısında dağ tuz gibi eriyor. Hazreti Musa aleyhisselam bayılıyor. Tecelli karşısında bayılan Hazreti Musa aleyhisselamın o durumu düşünün. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzura müşerref olup Mevla ile sohbetini düşünün. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti, maneviyesinin kıymeti. Onun Allah nezdindeki değeri. İşte eşref-i mahlukat olan insanlığın en kamili olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem baş gözüyle Mevla'yı görmüş ve o yakınlığı yaşamış. Namaz da Miraç'ta emrolunmuş müminin de Allah'a en yakın olduğu vakit namazıdır. Namaz içerisinde de onun secdesidir. Mesela bakın, namaz kılanın önünden geçilmesi nehyediliyor. Hatta hadiste ifade ediliyor. Namaz kılan kişinin önünden geçen kazandığı günahı bir bilse 40 yıl orada beklerdi de namaz kılanın önünden geçmezdi. Neden? Bak biz ne diyoruz? Namazda huzurdayız. Mevla kulunu huzura kabul ediyor. O huzurun kesilmesi. Bakın kameranın önünden birisi geçse o anı ne yapıyor? Kesiyor. İşte o huzurun kesilmesine Mevla razı değil. Huzurda olduğumuz için normaldeki bir kısım hareketlerimiz namazda nedir? Yasaklanmıştır. Hatta ifade ediliyor. Yani insan namaza durduğu zaman gözler radar gibi etrafı taramayacak. Değil mi? Ayaktayken secde mahalline, rükudayken ayaklara, teşehhütteyken kucağına bakacak. Bak bakacağımız yerler de belli. Namazın zahiri harekatına o şekilde dikkat etmek gerekiyor ki o zahiri hareketindeki kurallara uymamak namazın bozulmasına sebep. Namazı bozan haller sayılırken şu da sayılıyor. Siz namaz kılan birine böyle baksanız, onun yaptığı hareketlerden dolayı içinizden bir tereddüt geçse, acaba bu zat namazda mı değil mi diye onun namazı bozuluyor. Neden? Namaz kılan öyle bir huşu içerisinde olacak ki, dışarıdan bakan kişiye bu namaz kılıyor dedirtecek. Bu riyakarlık değil. Namazda bulunması gereken hal. Onun için namazda huzurda olmamız hasebiyle sair zamanlarda meşru olan hareketlerimiz namazda ne oluyor? Yasaklanıyor. O huzurun adabına uygun hareket bizden isteniyor. İşte müminin namazı onun miracı olması hasebiyle, huzuru olması hasebiyle o namazdaki secde Allah'a en yakın an olması hasebiyle müminin namazı onun miracı hükmündedir. Allah'a en yakın olduğu anı ifade ediyor. İşte madem ki müminin namazı onun miracıdır, o namazda okunması gereken kelamın da en muvafık olanı miraçta Rabbimiz ile Peygamberimiz arasındaki mükalemedir. O da Ettehiyyatü Lillah'tır. Her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miracı Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilir. O tahatturla o mübarek kelimelerin manaları cüziyetten külliyete çıkar. Ve o kutsi ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir. Ve o tasavvur ile kıymeti ve nuru teali edip genişlenir. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde Ettehiyyatü lillah demiş. Yani bütün zihayatların hayatlarıyla gösterdikleri tesbihat-ı hayatiye ve sanilerine takdim ettikleri fıtri hediyeler ey Rabbim sana mahsustur. Ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Demek ki Peygamberimizin yani arzdan arşa götürdüğü hediye bütün mahlukatın fıtri ibadetlerinin takdimi. Fıtri ibadetler nedir? O mahlukatın hediyeleridir. İşte o manada 24. sözde manidar bir temsil. Yani diyor ki bir zat elinde 5 kuruş bir hediyeyle padişahın huzuruna girer. Görür ki milyonlar değerindeki hediyeler makbul insanlardan gelmiş orada dizilmiş. O milyonlar değerindeki hediyeler makbul insanlardan gelip dizildiğini görünce kendi hediyesine bakar birden der. bu kadar makbul hediyelerin mukabilinde benim hediyem hiçtir. Fakat külli bir niyet ile, ey seyyidim, ey efendim, benim iktidarım olsaydı, buradaki hediyelerin bir mislini kendi namıma sana takdim edecektim. Ve misalde devam ediyor, aslında hiç ihtiyacı olmayan o padişah, raiyetinin derece-i hürmet ve alakaları için o hediyeleri kabul ediyor. Demek ki hediyelerin kabulündeki sır ne? Hürmetin ve alakanın derecesi. Mesela diyelim ki biz bir yakınımıza bir hediye götüreceğiz. Bakın hediyenin değeri yakınlığın değerine göre artıyor. Efendim yakınlığın uzaklığına yani oradaki uzaklığa göre de azalıyor. İşte burada kul Mevla'ya nasıl bir yakınlık gösteriyor? Takdim ettiği hediyenin kıymeti de ona göre yüce olacak. İşte bu manada zişur mahlukatın ibadetleri, takdim edilmesi gereken hediyeler. O hediyeler nasıl takdim edilecek? Kur'an beyan ediyor. يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ O gün ne mal ne evlat hiçbir şey fayda vermeyecek. Kim selim bir kalple gelirse ya da selim bir kalp getirirse, imanın mahalli neresi? Kalp. Kalp imanın nuruyla nurlanıyor. İbadetin güzellikleriyle süsleniyor, tezyin ediliyor. Sonra ayetin ifadesiyle insan o kalbi Rabbine takdim edecek. O hediyeyi insan şu dünyada imanı ile ve salih ameliyle nurlandırıyor ve süslüyor. Kendi hediyemizi bu şekilde takdim ettiğimiz gibi mahlukata zabitlik eden insan mahlukatın hediyesini de ettahiyyatu lillah demekle Allah'a takdim ediyor. İşte bunun zirvesini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta takdim etmiş. Nasıl? Bütün mahlukatın fıtri hediyeleri Mevla'ya takdim ediliyor. Çünkü Mevla onlara layıktır. O mabudu bil haktır. İbadete liyakati olan hak mabuttur. Bütün mahlukat ona bu manada ibadetini sergiliyor. Evet nasıl ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ettahiyyat kelimesiyle bütün zihayatın ibadat-ı fıtriyelerini niyet edip takdim ediyor, öyle de tahiyyatın hulasası olan el-mübarekat kelimesiyle de bütün medar-ı bereket ve tebrik ve barekallah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve zihayatın hulasası olan mahluklar, hususan tohumlar, tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekiyetleri ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Şimdi birinci olarak zihayatın fıtri hediyeleri takdim ediliyor. Zihayat derken üstadımız tohumları, habbeleri, daneleri, çekirdekleri sayıyor. Hatta üstadımız şunu ifade ediyor. Bu çekirdeklerin, habbelerin, danelerin hayatı fennin nazarında gizli kalmış. Onların hayatlar oldukları bugüne kadar pek nazara verilmemiş. Halbuki o çekirdeklerde de bir hayat var. O yumurtalarda, habbelerde, danelerde de bir hayat var. Nasıl? Mesela diyelim ki bir buğdayı toprağa atıyoruz. Zirayı muameleye tabi tutuyoruz. O buğday sümbülleniyor. İçinden bir filiz çıkıyor. Ne diyoruz ona? Nebati hayat diyoruz. Peki o çekirdekte bir şey var ki o hayat onun içerisinden çıkıyor. Mesela diyelim ki o fasulyenin şöyle kavisli olan kısmının içerisinde şöyle kuş gözü gibi kahverengi renkte bir nokta var. Ukde-i hayatiye denen nokta. Onun etrafındaki kısım toprağa atıldığında köklerin gelişip toprağa ulaşana kadar onun gıdası oluyor. Veya insana rızık oluyor. Ama esas ukde-i hayatiye o kısım. Onu toprağa atıyoruz, onun içerisinden sümbürleniyor, büyüyor. Ve bakın Mevla nasıl bereketlendiriyor. Önce Kur'an-ı Kerim'in misal verdiği buğday tanesini inceleyelim. Bakın o buğday tanesi sümbürleniyor, her bir sümbül 7 başak veriyor. Her bir başakta 100 tane var. Mevla 1'e 700 olarak onu bereketlendiriyor. Aman Allah'ım nasıl bir bereket. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça tarif edip nazarımıza veriyor. Bir fasulye tanesine bakıyoruz. Hatta onun sümbülü, o sırık fasulyesi ise böyle ya ağacı o sırığa doğru öyle tırmanıyor. Tanelerini şeyde topluyoruz. 3-5 gün sonra yeniden büyüyor. Topluyoruz, yeniden büyüyor. Topluyoruz, yeniden büyüyor. Yani ondan topladıklarımızı bir kenarda tarsak belki 5-6 kilo çıkıyor, 10 kilo çıkıyor. Yani bir taneyi Mevla nasıl bereketlendiriyor? Batmanlarla bize ikramda bulunuyor. Ben bunları böyle okuyunca bir mısır koçanını açtım, saydım. İri taneli bir koçanda baktım, 700 küsür çıktı. Azıcık ince taneli vardı, 1100 çıktı. Yani Mevla bir mısır habbesini 1100 olarak bereketlendiriyor. İşte onların bu mübarekiyetleri, bu bereketleri, tabir caiz ise sanat-ı ilahideki maharet oraya yerleşmiş. Bakın kader bir program çizmiş. Kaderin çizdiği programı kudret o çekirdeğin, o habbenin, o tanenin, o yumurtanın içerisine yerleştirmiş. Sonra açılıyor. Fettah ismiyle açılıyor. Ve kaderin çizdiği program yine kudretle gözümüze görülüyor. Misal o çekirdeklerden bir tanesi incir çekirdeği. Toplu yine başka kadar büyüklüğünde. Şimdi o incir çekirdeğinin içerisinde dağ gibi incir ağacının planı, programı var mı yok mu? Var. Peki her yıl ondan çıkan yapraklar, açan çiçekler ve meyvelerin de programı orada var mı? Var. Mevla nasıl bereketlendirmiş? İşte fiiliyat-ı ilahiye, şuunat-ı rabbaniye olarak, yani o fiiller mucizevi olarak bize ifade ediliyor. O da Cenab-ı Allah'ın sanatının mükemmelliğini gösteriyor. O mükemmellikte hiçbir noksanlık yok. İmam-ı Gazali Hazretleri bunu nazara verirken "Leyse fil imkan ebdeu min makan" diyor. İmkanat içerisinde Mevla en mükemmelini yaratmış. Kur'an da bu husustaki tefekkürümüzü keyiflendirirken tabiri caizse meydan okuyor. "Ferci'il besere hel tera min futur." Gözünü çevir bak. Bir noksanlık görebilecek misin? "Sümmerci'il besere kerreteyn yengalib ileykel beser hasen ve hasir." Tekrar tekrar çevir bak. Allah'ın yarattıkları içerisinde orada semavatı nazara veriyor. Hiçbir noksanlık göremeden gözün yorgun olarak geriye döner. Demek ki Mevla ne yaratmış ise en kemalde, en zirvede, en mükemmel olarak yaratmış. Bu mükemmellik karşısında biz ne diyoruz? Subhanallah, ey Rabbim. Biz seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Çünkü sanatın mükemmel, fiiliyatın mükemmel, şuunatın mükemmel. Hiçbir noksanlık yok. Ehli batılın yakıştırdığı noksan sıfatlardan tenzih ederiz diye Rabbimizi o mahlukatın fıtri haletine bakıp ne yapıyoruz? Takdis ediyoruz. Tenzih ediyoruz. Onun fıtri halini mahlukata zabitlik eden insan namazında Allah'a takdim ediyor. İnsan nevinin en mükemmeli olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bunu Miraç'ta Mevla'ya takdim ediyor. Bütün o sanatlardaki harikaları Allah'a bildirerekten medih ve senada bulunmuş oluyor. Ve o mübarekatın hulasası olan es-salavat kelimesiyle de zihayatın hulasası olan bütün ziruhun ibadat mahsusalarını tasavvur edip dergah-ı ilahiye o ihatalı manasıyla arz ediyor. Bütün zihayat mahlukatın ibadetleri. Yani mesela sorulsa ki Allah bal arısının için yaratmıştır. Vereceğimiz cevap bal vermek için. Ve evha rabbuka ilen nahl. Allah ona bal yapmayı öğretti, vahyetti. Cenab-ı Allah onun eliyle bize bal ikram ediyor. Peki tavuk niçin yaratıldı? Yumurta için. İpek böceği, ipeği örmek için. Yani bütün mahlukatı bu şekilde sorguladığımız zaman hepsinin vazifesi, onun fiili ibadetidir. Fiili ibadetleri. O fiili ibadetlerdeki mükemmellik Allah'ı tesbih ediyor. Onun için ayet-i kerime ifade ediyor. Sebbeha lillahi ma fis semavati vel arz. Semavat ve arzda ne varsa Cenab-ı Hakk'ı lisan-ı hali ile, lisan-ı istidadı ile tesbih ediyor. Fakat onlardaki esmayı biz okuyamadığımız için onların tesbihatından gafiliz. İşte Ayetül Kübra bu tesbihatı okuyor, bizim de tefekkürü ufkumuzu açıyor. İşte bu manada onların vazifeleri fiili ibadetleridir. Peki insanın vazifesi ne diye sorulsa, insanın vazifesini de Kur'an tayin etmiş. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanın vazifesi de Allah'a kulluk. İşte o mahlukatın fıtri vazifeleri el-mübarekat kelimesiyle ifade edilirken insanların da fıtri vazifeleri es-salavat ile ifade ediliyor ve takdim ediliyor. Yani ibadet için yaratılan insanların ibadetlerini de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbimize ne yapıyor? Takdim ediyor. O takdim edilen ibadetlerin içerisinde her abid kulun hissesi var. Şimdi Mevla onları hesaba çekecek mi? Bak bütün amellerimiz neşredilecek. Yani biraz önce ifade ettik ya, kalp İmanın nuruyla nurlanacak, salih amellerle süslenecek, tezyin edilecek ve Mevla'ya takdim edeceğiz. Hani Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. O ize suhufu nuşret. Bir sayfada ameller neşrolunacak ve orada seyredeceğiz. Acaba amellerimizi seyrederken, yani düşünelim ki şu dünyada her hareketimiz kameraya alınıyor. CD'de depolandı. Ekranda seyredeceğiz. Acaba böyle yüzümüzü kapatacağımız anlar olur mu olmaz mı? Olur değil mi? İşte orada da o amellerimiz neşredildiğinde yüzümüzü kapatacağımız haller olur. Fakat Mevla'nın büyüklüğüne bakın. Ya settarel uyub. Ey ayıpları örten Mevla. Benim de ayıplarımı ört. Onun için hadis-i şerif bize işaret ediyor. Diyor ki kim mümin kardeşinin ayıbını örter ise Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ama bakın ki bugünkü hale, sanki ayıpları teşhir etmek herkese vazife olmuş. Allah bu dehşetli halden bizleri muhafaza eylesin. Onun için Allah'ın bir ismi Settar'dır. Ayıpları örtendir. Biz de ahlak-ı ilahiyeyle ahlaklanmamız gerekiyor. O ahlakın gereği de ayıpların örtülmesidir. Demek ki es-salavat ile kalbimizi süslüyoruz ve onu Rabbimize takdim edeceğiz. Ve et-tayyibat kelimesiyle de ziruhun hulasaları olan kamil insanların ve meleke-i mukarrebinin salavatın hulasası olan tayyibat ile nurani ve yüksek ibadetlerini irade ederek mabuduna tahsis ve takdim eder. Şimdi zihayat içerisinde hayat sahibi olan nebati varlıklardan zişuur varlıklara kadar. Şimdi onlar içerisinde insanların ibadetlerinin ayrı bir yeri var. Fakat insanlar içerisinde de tayyibatın ifade ettiği kamil insanların, yani peygamberlerin ve ona en yakın olan Evliyaullah'ın ibadetlerinin de ayrı bir yeri var. İşte et-tayyibat kelimesiyle de onların ibadetleri Allah'a takdim ediliyor. Tabi burada yeri gelmişken farklı bir manayı da paylaşmak gerekiyor. O da şu. Şimdi bakın, tahiyyenin dört kelimesinden çıkıp üstadımızın izah ettiği şu manaya bakın. Şimdi sadece kuru bir meal bu manaları taşıyabilir mi? Taşıyamaz. Yani hadisteki bu manaları taşıyamadığı gibi, zaten hadisteki bu manaları taşıyamadığı gibi Kur'an'ın ayetlerinin ifade ettiği manayı hiç taşıyamaz. Çünkü Kur'an ayetleri vahidir. Onların üzerinde i'caz mührü, i'caz sikkesi var. Meal ise beşerin zulümatlı ifadeleridir. Beşerin zulümatlı ifadelerin üzerinde i'caz sikkesi yok. Onun üzerinde i'caz sikkesi olmayınca beşerin zulümatlı ifadeleri Kur'an'ın yerini hiçbir zaman kesinlikle tutamaz. O zaman meal okuyan kimse, dost ise Kur'an'a olan hürmeti kırılır. Neden? Kur'an'ın manasını ifade edemediği için, ya bu kadar önem verilen Kur'an bu mu diye Kur'an'a karşı hürmeti kırılır. Düşman ise inadı artar. Onun için hani diyor ya Emir Dağ çiçeğinde, bir zat Kur'an'a karşı dehşetli planını sergilemek istemiş. Kur'an tercüme edilsin, ta ne mal olduğu görülsün diye bir ifade kullanmış. Neden? Tercüme Kur'an'ın manasını tutamayacağı için Kur'an'ın ulviyeti o ifadelerde görülmeyecek. Görülmeyeceği için Kur'an'a karşı olan hürmet kırılacak veyahut da muarızların inadı kuvvetlenecek. Fakat maalesef bugün piyasada bir meal furyası var. Önüne gelen Kur'an-ı Kerim'in kenarına bir meal yazıyor. Ne olacaksa yani. Halbuki bize sağlıklı fikir veren tefsirlerdir. Onun için tefsir okumamız gerekiyor. Bu manada Kur'an'ın her asra bakan bir veçesi vardır. 25. sözde üstadımız bunu ifade ediyor ve diyor ki, yani Kur'an'ın şebabetini izah ederken, Kur'an'ın her asra bakan bir veçi var. O asrın ihtiyacına olan cevabı veriyor. Taze nazir olmuş gibi tazeliğini ve ihtiyaca cevap vermekteki özelliğini muhafaza ediyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'in her asra bakan bu manada bir veçesi var. Her asırdaki Kur'an'ın kendi asrına bakan veçesini Kur'an'dan alıp o asrın idrakine sunarlar. Üstadımız şu ifadeyi kullanıyor. Belki başkalarının hissesine karışmazlar diyor. Onun için bu zamanın ihtiyacına cevap veren ayetleri Risale-i Nur tefsir etmiştir. En birinci okuyacağımız malumat bilgisi bu manada Risale-i Nur'dur. Marifet de odur, tefekkür de odur vesaire. İşte bu manada yani tefsire ağırlık vermemiz lazım. Meal okuyan kişi eğer yeterli bir ilmi seviyesi yok ise onun için çok sakıncalıdır. Ama belli bir yani İslami ilimlere aşina bir eğitimi var ise o mealden istifade eder. Ona sözümüz yok. Evet, hem nasıl ki o gecede Cenab-ı Hak tarafından Esselamu aleyk ya eyyühen nebi demesi, istikbalde yüzer milyon insanların her biri her gün hiç olmazsa 10 defa Esselamu aleyk ya eyyühen nebi demelerini amirane işar eder. Ve o selam-ı ilahi o kelimeye geniş bir nur ve yüksek bir mana verir. Tabi biraz önce de ifade etmeye çalıştık. Selam Allah'ın bir ismi. Selam Allah'tandır. Selam emniyettir, esenliktir, güvenliktir. Onun için namazdan sonra ne diyoruz? Allahümme entes selam. Ey Rabbim sen selamsın. Ve minke es selam. Selam da sendendir. Ve minke es selam. Onun için Mevla peygamberine selam veriyor. O peygamber aleyhissalatü vesselam da öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o selama mukabil Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin demesi, yani selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun demesi, istikbalde muazzam ümmeti ve ümmetinin salihleri selam-ı ilahi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve burada farklı bir manayı da üstadımız nazara veriyor. Yani Mevla peygamberimize selam verirken, yani selam senin üzerine olsun. Bakın Mevla'nın emri olan İslamiyet, peygamber aleyhissalatü vesselamın tebliğiyle açıklanıyor. Yani o selam-ı ilahiyi temsil eden İslamiyet'i kabullenen insanlar, saadet-i dareyne mazhar olanlardır. Ne demek? Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti. Hayatını sünnete göre planlayan, hayatını Peygamber aleyhissalatü vesselamın tebliğine göre tanzim eden, yani şeriatın ahkamına göre yaşayan bir insanın dünyası da cennettir. İnşallah Mevla'dan ümit ediyoruz. Ahireti de cennettir. O manada İslamiyet selam-ı ilahidir. Allah'tan bize emn ve emandır. Rabbim o kurallara kemaliyle uymayı cümlemize nasip eylesin. Selam-ı ilahi temsil eden İslamiyet'e mazhar olmasını ve İslamiyet'in umumi bir şiarı olan müminler arasındaki Esselamu aleyk ve aleykesselam umum ümmet demesini raciyane, daiyane, Halık'ından istediğini ifade ve ihtar eder. Ve o sohbete hissedar olan Hazreti Cebrail aleyhisselam emri ilahi ile o gece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demesi, bütün ümmet kıyamete kadar böyle şehadet edeceğini ve böyle diyeceklerini mübeşşirane haber verir. Malum yani iman nedir diye yapılan bir suale cevap nedir? Kelime-i şehadeti dil ile söyleyip kalp ile tasdik etmektir. Bir kimse kelime-i şehadeti dil ile söyler, kalbi ile tasdik eder ise o mümindir. Kelime-i şehadeti diliyle söyler, kalbi ile tasdik etmez ise o münafıktır. Diliyle söylediğini kalbi tasdik etmiyorsa o nedir? Münafıktır. Hem diliyle söylemez hem de kalpte o manada bir tasdik yoksa o da nedir? Kafirdir. Fakat burada farklı bir ihtiyacımız var. O da şu. Yani kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Abduhu ve Resulü şeklinde telaffuz ediyoruz. Bakın çocukluğumuzda kulaktan duyma öğrenmişiz. Fakat eksik öğrenmişiz. Çoğu zaman La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye telaffuz ediyoruz. Halbuki yani Arapça kelimelerin manası anlatılırken bir tabir kullanılır. Cümletün müfidetün. Yani faydalı cümle, yani anlamlı cümle. Siz kelimeleri yan yana getirirsiniz ama ondan anlamlı bir cümle çıkmaz. Anlamlı bir cümle çıkması için onlara dikkat etmek gerekiyor. Mesela yani Türkçe'de kelimeye anlam kazandıran kelimenin sonundaki eklerdir. Mesela gözlüğün camı. Gözlüğe cam desek, yani farklı bir şey. Gözlüğün camını kaybettim. Gözlüğe cam kaybettim. Yani kelimeleri dizdik ama rahat bir anlamlı bir ifade değil. Şimdi kelime-i şehadette eşhedü, ben şehadet ederim. Neye? Durum şu ki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Ve eşhedü, yine şehadet ederim şu duruma: enne Muhammeden Resulullah, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederim. Bakın, faydalı cümle, anlamlı cümle bu. Kelime-i tevhidde ise la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammedun Resulullah, okuyuş kuralı olarak Muhammedur Resulullah diyoruz. Muhammed Allah'ın elçisidir. Bunun tabi Arapça cümle yapısı itibariyle farklı izahı var. O konuya girmeyeceğim. Ama biz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dersek kelam faydalı, yani anlamlı bir ifade olmuyor. Nasıl oluyor? Allah'tan başka ilah yok. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna, yani biraz karışıyor. Anlamlı bir ifade değil. Halbuki ne diyeceğiz? Muhammed Allah'ın elçisidir diyeceğiz. Bunu diyebilmek için de o kelimenin sonundaki üstüne, esreye, ötreye dikkat edeceğiz. Onun için Muhammedun Resulullah, okuma kuralı olarak Muhammedur Resulullah diye telaffuz etmemiz gerekiyor. Bu hassasiyeti azami derecede muhafaza etmemiz gerekiyor. Çünkü bakın, üstadımız bir ifade kullanıyor. Diyor ki, günde 50 kelime Frengi lügatından öğrenen bir kimse her gün 50 defa tekrar ettiği bu kelam-ı mübareki öğrenmez ise, değil mi, ona nasıl Müslüman denilir? Onun için bu hassasiyeti takip etmek de üzerimize bir vecibedir. Rabbim öğrendiklerimizle amel etme güzelliğini bizlere lütfeylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin.